İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hasan Onat hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Hocam Ramazan ayında Ramazan'la ilgili konuşmaya devam ediyoruz. İlk programımızı sizinle yapmıştık. Şimdi ikinci programımız. Ben ilk programımızda sizin bir atış yaptığınızı fark ettim ama orada soramadım. Şimdi bununla başlamak isterim izninizle. İnsanlar Ramazan ayında dini konularda veya kendilerini ilgilendirdiklerini düşündükleri bazı konularda dini mi değil mi onu da tam tabii biz tartışıyoruz ama işin içinden çıkamadığımız zamanlar oluyor. Sorular soruyorlar ve bunların cevabını almak istiyorlar. Çoğu zaman biz zorlanıyoruz. Yani gazetelerde yazan, siz de biliyorum bazı yazılar yazıyorsunuz, insanlar çok faydalanıyor. Ama öyle sorular geliyor ki yani ilk programda siz biraz yani onları değil de bunları konuşalım diyerek başladığınız için ya da onların yanında bunları konuşalım diyerek başladığınız için ben de bunu sorma ihtiyacı hissettim. Yani mesela diyelim ki orucu bozan şeyleri yıllardır çevirip çevirip soruyor insanlar. Bunda bir beis yok.
İşte bu sakız orucu bozar
mı gibi mesela yani. Veya işte sahurdan yani ağzımın içinde bir şey kaldı onu sabahleyin yedim o orucumu bozar mı? Yani bunları biraz böyle tebessümle konuşuyoruz ama demek ki bu bir ihtiyaç bu sorulduğuna evet. Göre düşünüyorsunuz insanlar bunların cevabını merak ediyor. Şimdi bunlarla ilgili tonla yazılmış şeyler bulabilirsiniz.
Evet.
İlmihal bilgileri bunlarla dolu. Yani gelenekte yeri olan da bir şey. Demek ki insanların nokta her sordukları soruya cevap veren bir geleneğimiz var. Şimdi esas olan böyle bir durum mudur? Yani Ramazan'da bu çok böyle ön plana çıktığı için bunu konuşuyoruz ama farkındaysanız aslında normal zamanda da televizyonlarda, basın yayın her ortamda insanlar birbirlerine fırsat bulduklarında bu tarz sorular soruyorlar. Yani oruçla ilgili olmasa da dini hassasiyetlerinden kaynaklanan veya yani bilme amaçlı diyeceğim ama daha çok duydukları ve merak ettikleri yani gerçekten bu böyle mi acaba diye düşündükleri bir şeyleri gündeme getiriyorlar. Biraz bu yani soru sorma ve cevap verme konusunda Kur'an'ın bizi yönlendirmesi var mıdır? Neler bizim için soru konusudur? Neler cevaptır? İnsanoğlu kendi cevabını oluşturabilecek bir varlık mıdır? Yoksa her seferinde başına gelen her şey için muhakkak bir bilenin kapısını çalıp ondan da her seferinde o sorduğu soruya cevap alıp dönüp bir daha bir şey yaşayana kadar üzerinde hiç düşünmeyip bundan da böyle bir sonuç çıkıyormuş meğer demeyip daha uzatacağım ama hocam siz bir başlarsanız evet. Burada susuyorum. Buyurun hocam.
Yok estağfurullah. Şimdi aslında Ramazan ayında doğal olarak toplumun tüm katmanlarında dini hassasiyetler yükseliyor. Bu da çok hoş bir durum aslında. Yani bu ayda biraz daha yoğunlaşmak insanı farklılaştırıyor. Olayları daha derinden kavramaya bizi sevk ediyor. Ancak bunların olabilmesi için, bunun verimli olabilmesi için bu Ramazan ayının Kur'an ayı olduğu gerçeğini Kur'an'ı anlama noktasında bizim öne çıkartmamız gerekiyor. Yani oturup anlamak için çaba sarf etmeliyiz. Bu doğrultuda baktığınızda insanın soru sorması son derece doğru ve yerinde bir şey. Aklımıza takılan her soruyu soralım, düşünelim, anlamaya çalışalım. Fakat Kur'an der ki bu meselelerde ehline soruyu soracaksınız. Yani bu hangi konuda olursa olsun hem işi ehline vermek diye Kur'an'da bir uyarı var ya aslında ehline soruyu sorabilmek de bu uyarının içerisindedir. Bu işin ehli kimdir? Bilen insanlardır. Buradaki kritik ölçü de şudur. Biz birilerine bir şeyi ispatlamak için değil, birilerine bir şey anlatmak için değil, samimiyetle kendi merakımızı, kafamızdaki soru işaretlerini gidermek için soru soralım. Ve soru birkaç açıdan önemlidir. Yani herkesin kolayca bilebileceği, soru niteliği taşımayan bir soruyu sormak biraz anlamlı bir davranış olmaz. Söz gelimi, efendim ağzımın içerisinde bir nohut tanesi kadar yiyecek kaldı dişimin kovuğunda. Bu orucu bozar mı? Şimdi bakın, böyle bir soruyla karşılaştığımda benim ilk aklıma gelen şu oluyor. Bu insanın demek ki ağız sağlığıyla ilgili çok ciddi bir problemi var. O zaman yapacağımız iş ne?
Nohut tanesi kalır mı bir insanın ağzında?
Hayır, eğer şimdi
literal
bakın,
anladığım için soruyorum size. Ama bu kitaplara girmiş bir şey hocam. Tamam. Bu örneği bilerek verdiniz.
Tamam, bu tabii. Bakın eskiden bunu belki anlamak mümkündü. İnsanların ağız sağlığı, diş sağlığı konusunda ya bilgi düzeyleri yoktu. Anlayabilirim eskiden, bundan 100 sene, 500 sene öncesi için bu sorunun karşılığı vardı. Ama içinde bulunduğumuz koşullarda eğer ağız ve diş sağlığına dikkat etmiyorsanız zaten bu sizin kalbinizi de tetikler, beyninizi de tetikler, beyninizdeki rahatsızlıkları da açığa çıkartır. Ciddi bir problemdir bu. İki şey var burada. Bir, yeterince diş hekimiyle diyaloğunun iyi olmadığı anlaşılıyor. İki, ya bu diş fırçalama, ağzı temizleme diye bir şey var. Normalde ağzımızın rahat etmesi, ağzımızda bir takım olumsuz mikropların ürememesi için yapacağımız iş nedir? Sahurda yemeğimizi yedikten sonra oruca niyetlenirken önce dişlerimizi, ağzımızı temizlemek, fırçalamak, ne yapmaksa bunu yaptığımız zaman ağızda bir şey kalmaz ki zaten.
Ama din bu.
Aslında bakın, burada dinin bizden istediği nedir? Bu tür detaylarla uğraşmaktan öte, hani kurbanla ilgili bir ayette hatırlayacaksınız, diyor ya, kestiğiniz kurbanların ne kanı ne eti Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan sizin iyi niyetinizdir. Sizin o noktadaki dürüstçe ortaya koyduğunuz tutum ve tavırlardır. Budur mesele. Oruçta da böyle. Yani açlık, yani nihayetinde bir insanı aç bırakırsınız, aç kalır. Ya da ne bileyim, bir rahatsızlığınız vardır, bir şey yiyemezsiniz. Ya birden çok açlık türleri vardır. Ama burada biz gönül rızasıyla bir takım şeylerden uzak duruyoruz. Kendimizi disipline ediyoruz. Burada esas olan nedir? Bizim bu bilinçle orucu tutmamızdır. Bunun içerisinde sadece yemekten içmekten uzak durmak değil. Bunun içerisinde kötü sözden uzak durmak vardır. Bunun içerisinde soruyu soracaksak bu soru nasıl doğru cevap verilecek şekilde doğru soru olur diye onu düşünerek
vardır.
Sormak vardır.
Ya herkesin bilebileceği konularla ilgili soru sorarken bir kendine sorsun. Yani bunu soruyorum ama bunun soru niteliği var mı diye önce bir kendi süzgecinden
bence
geçirsin
de
diyorsunuz.
Bence de.
Bir başka şey ne olabilir hocam? Bir sorunun soru olabilmesi. Bu konuda da herhalde bizim biraz bilgilenmemiz ve bilinçlenmemiz gerekiyor.
Şimdi ben burada biraz aykırı bir laf edeceğim.
Buyurun.
O kadar yani tüketim toplumu diyoruz ya, üretmeyi hiç düşünmediğimiz için bu tüketicilik aslında köleliktir. Ve bu bizim iliklerimize kadar işlemiş. Böyle herhangi bir emek harcamadan kafamıza takılan sorularla ilgili biri bize söylesin, tamam. Aslında yok böyle bir şey. Yani önce sorunun doğru olup olmadığını siz belirleyeceksiniz. Sonra oturup kendi imkanınızla araştıracaksınız. 3-5 kitap karıştırın, ölmezsiniz yani. Sonra oralardan aradığınız cevabı bulamıyorsanız bu işi en iyi kimden, kim bilir, onu araştıracaksınız. Yani kalıcı bilgiler emekle ortaya çıkar.
Ve bu bilenlerle ilgili de hocam, yani sizin koyacağınız ölçü değil ama evet, yani çoğu zaman şunu fark ediyoruz, insanlar bilen insan olarak gördüğü ve müracaat ettiği kimselerden aldıkları cevaplar onları tatmin etmeyebiliyor. Yani orada da aslında ilkesel olarak konulmuş bir ölçüt var. Yani biz bunu hani fetva konusunu da sizinle daha önce konuşurken işlemiştik. Biraz ibadetse söz konusu olan, hani az önce söylediniz ya, samimi olmak, Allah'a bir niyette bulunmak,
evet,
diye. Yine de cevaplar arasında gidip gelirken kendinizle ilgili cevaba ulaşma konusunda kendinizde bir cesaret, bir güven duygusu oluşturmak. Yani mümin aslında biraz da bu güveni taşıyan insan olmalı değil mi? Yani bu şimdi, madem kişiliğimizle ilgili bir şeyse,
evet,
azıcık oraya bir güven ve yani ben böyle yaptım ve Allah'a da bunu böyle arz ediyorum, Allah'ım sen kabul et deme duygusuna ne zaman ulaşırız acaba? Bu çok şimdi, uzun bir yol mu? Muhakkak bir yerlerden ve birilerinin onayından geçme ihtiyacı hissedip hiçbiri de bize uymuyorsa ne yapacağız? Yani o cevaplar arasında boğulup kalan insanlara bir derman olalım hocam, şimdi, mümkünse.
Şimdi Remzi Hoca, aslında burası belki oruç vesilesiyle öne çıkartılması gereken en mühim hususiyetlerden birisi. Bu söylediğinizin iki boyutu var. Bir, kim ne fetva verirse versin, kim ne söylerse söylesin, eski ulema çok güzel bir laf etmiş. Diyor ki en nihayetinde kalbine danış. Ne demek bu biliyor musunuz? Kalbine danış, yani aklına yatıyor mu yatmıyor mu onu göreceksin. Bir mesele aklına yatmıyorsa aramaya devam edeceksin. Bu bulduğunuz hazır reçete fetvalarla hiçbir yere varılmaz. İslam bu bağlamda çok açık bir şekilde şu cümleyi, ya daha doğrusu Kur'an şu ilkeyi bize hatırlatır. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Kimse kimsenin günahını çekmez. Bu yüzden eski ulema kalbine danış diye çok mühim bir uyarıda bulunmuştur. Ne demek biliyor musunuz bu? Meselenin ikinci boyutu burada ortaya çıkıyor işte. Hazreti Muhammed'in dışında İslam içinden düşünerek bakarsanız hiç kimseye vahiy gelmiyor. Yani ne demek bu? Hazreti Peygamber'in dışında kim ne söylerse söylesin yanlış olma ihtimalini daima içinde barındırır. Ve siz birisinden alacağınız fetva ile amel ederseniz, ona dayalı iş yaparsanız o insan yanlış yaptığından, söylediğinden sorumlu olur ama siz yanlış yaptığınızdan sorumlu olursunuz. Yani birisi çok kaba bir benzetme ama kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Diyor ki falanca kişiyi öldür. Öldür diyen adam suça teşvikten sorumlu olur ama siz adam öldürmekten sorumlu olursunuz. Bu tüm genel bir çerçevede yayılabilir. Herhangi bir konuda birisine bir fetva sordunuz. Adamın bilgisi yanlıştı. Siz onunla amel ettiniz. Diyemezsiniz
sorumluluk
ki,
bana ait.
Diyemezsiniz ki efendim falanca böyle söyledi de yaptım, sorumlu değilim. Hayır. İslam'ın aslında en özgün taraflarından biri budur biliyor musunuz? Birey bilinci işte burada ortaya çıkar. Orucun bize kazandıracağı budur. Yani niye bu kadar çok böyle akla dine zarar saçma sapan konular, dini meseleler adı altında tartışılıyor? Saçma sapan bir şey, bir sürü konular var. Yani peki, ben mesela en çoklarından biri, beni çok canımı sıkan bir şey. Efendim sakız orucu bozar mı? Ya ne kadar saçma
hocam,
bir soru.
Hocam şimdi başka
yani
bir soru soracağım. Tamam, sorunun tarzını değiştiriyorum. Hemen geldim. Bugüne kadar ben de zaman zaman soruları cevaplıyorum, yazılar yazıyorum. Ama bana hiç şöyle bir soru gelmedi. Acaba size geldi mi? Buradan bir başka konuya geçeceğim soruyu. O yüzden böyle inşa ettim. Ama böyle bir soru da gelmedi bugüne kadar. Komşumun kalbini kırdım. Orucum bozuldu mu?
İşimize gelmiyor öyle soru sormak. Hoş, oruç
trafikte
bozulmaz.
Trafikte şöyle bir kural ihlali yapıldı ve ben orucun son demlerindeydim. Oruç başıma vurmuştu demek istemiyorum ama demiş bulundum. Bu tabir. Aman Allah'ım. Şöyle kötü kelimeler kullandım karşımdaki insana karşı, orucum bozuldu mu? Bana hiç böyle sorular gelmedi hocam. Şimdi Ramazan ayında bizim çokça konuştuğumuz konulardan birisi de bu. Yani bir arada yaşıyoruz. Bireysel bir tarafı bizi kalkındıran, bizi yükselten bir ibadet ama aynı zamanda da sosyal, toplumsal tarafı da hep bir aradayız çünkü oruç ibadetinde. İftarları birlikte yapıyoruz, teravih namazlarına gidiyoruz. Yani insanlarla hiç olmadığımız kadar bir arada oluyoruz aslında.
Doğru.
Öyle bir tarafı da var. Bu bir arada yaşama kültürüne nasıl katkı sağlayacak ve yani bir gün bir insan böyle bir soruyu sorar mı? oruç bozulur mu insanlar birbirlerinin kalbini kırarlarsa? Literal olarak konuşmuyorum hocam ama şimdi, anlam olarak yani madem bir bilince doğru yolculuk ediyoruz, bu nedir hocam?
Şimdi bir yeri netleştirelim. Bazen siz espri olsun diye bir benzetme yapıyorsunuz. Yani herkes sizin de işte ne bileyim kötü söz söylemekle orucun bozulmayacağını bildiğinizi gayet iyi biliyor ama bazen insanlar bunları kelime kelime olduğu haliyle anlıyorlar. Önce o alanı kapatalım.
Evet, kapatalım. Ben onun için yani de literal yanlış, konuşmuyorum.
Yanlış
benim
anlaşılmasın.
Için tabii söz konusu olan bu değil.
İkincisi dikkat çektiğiniz şeyler bakın neyle ilgili? Trafikte kural ihlali. Trafikte kural ihlali kul hakkıdır. Ve biz bunu önce hesaba katmak zorundayız. Oruçlu iseniz başka zamanlarda da hassas olacaksınız kul hakkında. Ama oruçlu iseniz bu sizin hassas olmanızı kolaylaştıran bir faktördür. Kul hakkına riayeti daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Birisine kötü söz söylemek veya Müslüman insan, bırakın Müslümanı, onurlu bir insan kendisinin hoşlanmayacağı, duymaktan mutlu olmayacağı bir sözü başkasına söylemez. Söylememesi gerekir. Müslümansınız ve oruçlusunuz. O zaman buna daha çok dikkat etmek durumundasınız. Yani oruçlu olmayı mazeret olarak alıp onun üzerinden bir takım olumsuzlukları meşrulaştırmak değil. Tam tersi, güzellikleri daha kolaylaştırabilmek için orucun imkanlarından yararlanmak gerekiyor. Dolayısıyla burada olması gereken, bakın hep daha önceki programımızda da dikkat çekmiştik buna. Oruç bireysel farkındalığı zirveye taşıyor. Eğer bireysel farkındalığı zirveye taşıyorsa o zaman bizim bir başkasına kötü söz söylememiz, trafikte kul hakkı olan kural ihlali yapmamız herhalde beklenmemelidir. Şimdi buradan bakalım meseleye. Öyleyse biz oruçtan maksimum hasılayı yani en üst seviyede verimi nasıl elde edebiliriz sorusunu şimdi soralım. Yanılıyor muyum?
Buyurun hocam.
Bu söyledikleriniz tam da buraya taşıyor bizi. Yani sadece oruç aç kalmaktan, gündüz akşama kadar orucu bozan şeylerden uzak durmaktan ibaret değil.
Yani eğer o ayetin sonunda Cenab-ı Hak bize umulur ki müttaki olursunuz, takva sahibi olursunuz diyorsa ben zaten bunu böyle anlamıyorum. Yani aç kalmak insanı nasıl eğitebilir ki? Çoğu zaman çok da düşüren bir şey. Bedensel olarak, zihinsel olarak, tabii. Duygusal olarak düşüyorsunuz. Bu düşkünlük haliyle insan neler yapar neler. Yani ama sizi yükselten, sizi takvaya ulaştıran bir şeyse işte o zaman bu sizin sorduğunuz sorunun cevabının peşine düşmek lazım hocam.
İşte bunun için de bizim her şeyden önce Ramazan'la birlikte şu soruyu sormamız gerekiyor. Hep farkındalık odaklı düşündük ama farkındalık bilgiyle doğru orantılıdır. Bildiğiniz kadar kendinizin evrende olup bitenlerin farkında olursunuz. Farkında olduğunuz kadar özgür olursunuz. Bilgiyle özgürlük ilişkisi bu bağlamdadır. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor burada. Bildiğiniz kadar Müslüman olabilirsiniz. Bakın Ramazan aslında Ramazan'dan en üst seviyede fayda elde edebilmenin yolu böyle hani Anadolu'da derler ya şapkamızı önümüze alıp düşünmek diye. İslam'ı ne kadar biliyorum sorusunu sormakla başlar. Kur'an'ın ilk inen ayetinin ikra olması öyle tesadüfi değildir. Buradaki Hazreti Peygamber'in elinde okuyacağı bir metin yok. Cenab-ı Hak diyor ki oku. Buradaki okumak biraz Arapça ifadeleri kullanalım. Tedebbür, tefekkür, taakkül, tezekkür. Bunların hepsi var içerisinde ve hepsinin odağında da düşünmek var. Yani esas Müslüman insan düşünecek. Peki nasıl düşüneceğiz?
Ve Peygamberimiz düşünerek zaten oraya çıkmıştı.
Kesinlikle.
Oradaydı ve orada bir sonuç. Yani evet. Artık o olgunluğa erişen bir zihin duygu dünyasına gelen bir ayet. Düşünüyorsun işte bunlar için hazırsın artık. Belki de insanların o hazırlık safhasında biraz Ramazan'ı fırsat olarak kullanmaları gerekebilir.
Bence de aslında yani Ramazan'ın bize fayda sağlayabilmesi yılda hiç olmazsa o bir ayda yoğunlaşarak İslam'la ilgili bilgilerimizi gözden geçirmemiz ve ciddi bir bilgilenme süreci başlatmamızla alakalıdır. Bu ciddi bilgilenme sürecinden kastımız nedir? Şimdi şöyle bir algı var. Bu çok felaket bir şey. Efendim İslam bilinmez yaşanır. Kimse kusura bakmasın bilmediğinizi yaşayamazsınız. Yani önce bilgi. Çünkü bakın farkındalıkla bağlantı kurayım. Kur'an'ın ilk inen, erken dönemde inen ayetlerinden birisi Hel yestevillezine yalemune vellezine la yalemun ayetidir. Diyor ki Cenab-ı Hak, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bakın bu aslında İslam'ın aynı zamanda bir medeniyet dini olmasını sağlayan sürecin başlamasıdır. Oku, düşün, bilgiyle düşüneceksin. Eğer farklı olacaksan, kendinle ilgili bir fark yaratacaksan bunun yolu doğru bilgiden geçer. İşte bakın bunu gelin Ramazan'da işte farkındalığın odağına yerleştirelim. Yani niye sorduğunuz soruyu şöyle yeniden soralım. Niye insanlar kötü söz söyledikleri zaman oruçlarından yeterince faydalanamayacaklarını düşünmüyorlar? Niye insanlar trafikte kural ihlali yapıp birisinin canını sıktığında, birisine zarar verdiğinde bunu sadece kural ihlali olarak algılayıp bunun kul hakkı olduğunu düşünemiyorlar? Niçin insanlar Ramazan'da daha oran düşüyor, kuşkusuz sevindirici ama başka zamanlarda da olmalı. Niçin alkollü araç kullanıyorlar? Alkollü araç kullanıp birisinin ölümüne sebebiyet vermek kul hakkının ötesinde aslında bir cinayettir. Siz akli yetilerinizin devre dışı kalacağını görüyorsunuz. Aslında oruç akli yetilerin maksimum düzeyde etkin olması için, bunu kavrayabilmek için muazzam bir fırsattır. Bakın neler çıktı karşımıza. Ama bunlarla ilgili farkındalık bilgi temelli bir farkındalıktır. Bildiğiniz kadar İslam'ı yaşayabilirsiniz. Bilmediğiniz zaman İslam yaşanmaz ki. Bilmediğiniz zaman doğru davranışları tesadüfen gerçekleştirirsiniz. Bildiğiniz zaman da tesadüfen yanlışlık yaparsınız. Yani bütünüyle insan hatadan uzak olmadığı için tesadüf ifadesini bu bağlamda kullanıyorum.
Zaten hocam o zaman yapılan hatalar da hata olmuyor. O bilinçteki insanlar bilgiyi bilince dönüştürme gayretini, en azından farkındalığını yaşayan insanlar, hatalarını hep bir eğitim aracı olarak kullanıyorlar. Onu da dönüştürüyorlar. Yani hata işledim deyip de o değersizlik, suçluluk duygusuna gömülmek değil, tam tersi, bunu yapmasaydım bunu öğrenme imkanım olmayacaktı. Oradan da yine bir bilgilenme, yine öyle bir hale bürünme isteği ve ihtiyacı içerisine. Doğru. Bu da bir bilgi çünkü. Tabii, yani tabii. Her şey birbiriyle bağlantılı. Kesinlikle. Olarak insanın gelişimine fayda sağlıyor. Ama bunlar için özel zamanlardan bir tanesi olan Ramazan ayı belki bu anlamda bereketli, çünkü çoğu zaman da yemeye içmeye, daha farklı sosyal eylemlere insanın vakit ayırdığı diğer zamanlardan biraz sıyrılıyorsunuz ve kendinize dönüyorsunuz, sorgulama sürecini başlatıyorsunuz. Yani en azından yapmamız gerekenler bunlar. Tabii, yapıyorsunuz tabii. Derken yapıyoruz, yapmalıyız, yapmamız gereken tabii, şeyler tabii. Bunlar diyerek tabii. O zamanı, bereketini bu şekilde kullanmaya insanları belki yönlendirmek lazım. Biraz da bu konuda bir bilinç düzeyi oluşsun isteriz hocam. Tabii. Son cümleleriniz bu yönde olursa.
O zaman şöyle ifade edeyim. Her insan hata yapabilir. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da söylediği, bize hatırlattığı bir gerçek var. Cenab-ı Hakk'ın affetmeyeceği bir tek günah vardır. Kendisine şirk koşulması. Tövbeyle o da affedilebilir. Dolayısıyla Ramazan vesilesiyle insanlar günahkarlık, tövbeyle tövbe kapılarının açık olduğunu bilmek durumundadırlar. Bir. İkincisi, oruç tutmak, gündüz akşama kadar oruç tutabilmek bir başarıdır.
Başarı.
Bir başarıdır. Kim ne derse desin. Başarı öyle bir şey ki, başarının başarı olduğunun farkında olursanız pek çok şeyi başarabilirsiniz. Örnek, kötü alışkanlıklarınız mı var? Sigaradan kurtulmak istiyorsunuz. Gündüz akşama kadar bir gün bile oruç tutabilen bir insan o illetten de çok kolay kurtulabilir. Üçüncü bir şey daha, başardığını bilmenin bilinci insana yeni başarıların kapılarını açar. Ve bana göre orucun bizde oluşturacağı bireysel farkındalık, en büyük başarının insan olabilmek olduğunu umarım bizlere hatırlatır. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bizi diğer varlıklardan farklı kılan bizim insan olmamız, ürettiğimiz değerlerdir. Bu bağlamda yaratıcı yetilerimizi etkin kullanmaktır diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hasan Onat hocamız idi. Sevgili dinleyiciler, mail adresimizi paylaşmak istiyorum sizlerle. ilahinizam@trt.net.tr ilahinizam@trt.net.tr. Bizimle bazı sorularınız, konuşmak istediğiniz konular varsa bu adresten yazışabilirsiniz. İyi günler.
İlahi Nizam ve İnsan.